Ayrım 74, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 678. 6. kısım. Şahinci güz soğuğunun farkına yeni varıyor. Onu fazla cılız bedenindeki bir sızı gibi hissediyor. Tiksintiyle soluna dönüyor ve iki ayağının üstünde doğrulmaya çalışıyor. Başarıyordu ama ucu ucuna. Tanrılar aşkına 90 yaşındaki bir adam gibi hareket ediyor. Kalçaları ağrıyor ve bacakları onu taşıyamayacak kadar ince gözüküyor. Lakin titreyerek de olsa taşıyorlar. Şahinci yürüyüş niyetine gerçekleştirdiği ağır aksak yalpalama karşısında tiksintiyle kıkırdıyor. Bu hapishane odasında işe yarar hiçbir şey yok. Bir yatak, bir sandalye, bir fener ve bir lazımlık. Daha büyük olan yan oda birkaç düzine kitaba sahip bir kütüphaneyle ve küçük bir çanakla döşenmiş. Şahinci orada ne göreceğini bilerek çanağa doğru özlemle sendeliyor. Düş çelik hem bir dekorasyon hem de bir eğlencelik olarak büyücü evlerinin vazgeçilmez bir parçası. Birikinti ona karşı tepkisiz ve su kadar ölü. Kapıldığı hüsran öyle sert bir şekilde titremesine yol açıyor ki devrilmesine ramak kalıyor. Dudağı titreyerek sağ elinin kalıntılarıyla gümüşü birikintiyi dürtüyor. Parmaklara ihtiyacı var, esnek parmaklara. O zaman bu çelik tek bir düşünceyle istenilen şekli alabilir. Daha 5 yaşındayken elinin bir hareketi ve aklından geçen bir düşünceyle metali kıpırdatabiliyordu. Yanakları yeni bir ısıyla kızarıyor ve bir an için dönüştüğü şeyden öyle hararetle nefret ediyor ki bakıcısının teklif ettiği tozları almayı düşünüyor. Düş çeliğin yüzeyinin dokunmadığı bir kısmı dalgalanıyor. İrkilerek geriye sıçrayan Şahinci'nin kalbi nahif göğsünde acınası bir şiddetle atıyor. Tanrılar aşkına, eğer gözleri onu yanıltıyorsa, eğer gördüğü şey gerçek değilse, kendi kendine o tozları derhal talep edeceğini söylüyor. Tekrar çanağın üstüne eğilirken heyecandan dişleri takırdıyor. Parmaklarının kesik köklerini sıvıya değdirip gözünü ona dikiyor ve de tüm iradesini, tüm hiddetini, insanüstü bir seviyeye kadar geliştirilmiş dikkatini ve arzusunu uzun uykusundan uyandırıyor. Alnından aşağı boncuk boncuk ter akıyor. Öyle içten bir özlemle ürperiyor ki kesik kesik nefes alabiliyor. Saç teli inceliğindeki düş çelik iplikleri sağ işaret parmağının köküne kadar yükseliyor. Bunu iri damlalar ardından da elle tutulur kalınlıkta kıvrık bir hat izliyor. Şahinci gücü gümüş kenar boyunca bir titreşim gibi hissediyor. Büyücülük enerjisini daha sıkı kavruyor, dikkatini topluyor, yanakları sıcak gözyaşlarıyla ıslanıyor ve göğsü körük gibi inip kalkıyor. Bir dakika geçmeden gümüşü bir parmak yaratıyor ve süreç hızlanıyor. Sihir akımlarını yönlendirebileceği bir parmağa sahipken ikincisini yaratmak kolaylaşıyor. Üçüncüsü daha bir de kolay oluyor. Olup bitenlere inanamadan önce iradesinin ufacık bükümleriyle bir arada duran yarı metal bir ele 5 gümüş parmağa huşu içinde baka kalıyor. Huzur ve sevinç feryadı öyle yüksek, öyle arsızca çıkıyor ki Eganis aşağıdan koşarak çıka geliyor. Adamın gözleri ardına dek açılıyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Eski aracına ileri geri oynatılacak gümüş bir ipliğe gerek yok. Şahinci'nin eli artık tek başına o işin altından kalkabilir. Büyücü ayna kaplı parmaklarını esneterek Eganis'e doğru bir süpürme hareketi yapıyor ve soluğu kesilen bakıcı dizlerinin üstüne düşüyor. Şahinci'nin artık bir gücü var. Fakat o güç zayıf ve belirsiz. Ona bir ses lazım. Bir miktar büyü, sadece hepsini geri almaya yönelik çaresiz bir susuzluğa kapılmasına yol açıyor. Susuzluk. Bunun fikri bile iyi de neden olmasın? Bu noktadan sonra temkinli davranmanın ona nasıl bir faydası dokunabilir? Şahinci düş çelik çanağını yeni eliyle tutup ağzına doğru eğiyor. Metal serin ve her nedense tuzlu bir tada sahip. Sıvıyı dilinin kütüğü altında toplayıp uzantılarını gırtlağından aşağı kaydırıyor. Onu orada tutup biçimlendiriyor. Bir dil olarak değil de kısmen sesle, kısmen de sihirle titreşen ince ve tınılı bir yüzey olarak. Şahinci düş çeliği kontrolü altına almak, onu kusursuzca hizalamak, boğazını yaldızlamak için uğraşırken ıslıklı kahkahaları andıran ürkütücü sesler odayı dolduruyor. ''Eganis!'' diye gürlüyor en sonunda. Çıkan ses buz gibi. Sözcükler kayarak kapanan metal mazgalları hatırlatıyor. Demek bana merhamet göstereceksin öyle mi Eganis? Sen bana merhamet göstereceksin ha?
Lütfen diye öksürüyor bakıcı. Kötü bir niyetim yoktu. Sana yıllarca baktım.
Seni bir armağan olarak reddettim. Şahinci çanağı tutup Eganis'e fırlatıyor ve kalan düş çeliği onun üstüne saçıyor. Annemin seni buradan göndermesi gerekirdi.
Gümüş elini oynatıp gümüş sesiyle konuşuyor. Düş çelik canlanarak Eganis'in üstünü kaplıyor ve boynuna doğru akıyor.
Hayır, lütfen sana hizmet edebilirim.
Edeceksin de, uygulamalı bir örnek olarak.
Şahinci'nin yumruğunu sıkmasıyla birlikte sıvı düş çelik Eganis'in kulaklarının içine akıyor. Gümüş çizgilerin altında onlara paralel kırmızı renkliler beliriyor. Sonra da nehirlere dönüşüyor. Eganis haykırıyor. Ellerini başının tepesine atıyor ve buğday başaklarının öğütülmesine benzer bir ses duyuluyor. Kafatası parçalanıyor. Sıcak kanın ve ıslak beyin parçalarının arkasından gümüşü bir dalga fışkırıyor. Sonuçlar odanın pek çok farklı yerine sıçrıyor. Şahinci sıvı düş çeliği yanına çağırıp onu bir kolye şekline sokuyor. Bir diğer işlevsel el yaratmak için her nasılsa dağısını da elde etmesi gerekecek. Buna rağmen sahip olduğu kadarı bile ona vahşi gökleri geri kazandırmaya fazlasıyla yetmeli.
7. Kısım. Kitaplığın yanında dar bir pencere var. Cam, Şahinci'nin bir el hareketiyle kuma dönüşüp çerçeveden akıyor ve siyaha çalan bulutlu geceye uçup gidiyor. Bir diğer el hareketiyle de çerçevenin menteşeleri paslanıyor. Şahinci onu duvardan çekip alıyor ve yere atarak takırdamasına neden oluyor. Ponta Corbessa'da rıhtımların sadece bir iki blok kuzeyinde bir yerde olduğunu görüyor. Şuurunu salarken bunu usulca ve belli etmeden yapmaya dikkat ediyor. Çünkü tespit edilirse hala şehirde bulunan büyücülerden hiçbirinin kendisine en ufak bir insaf etmeyeceğini biliyor. İstediğini bulması saniyeler sürüyor. Kuzey Amatel'in yelpaze kuyruklu leş yiyici kargalarından biri. Keskin gözlere, gagalara ve pençelere sahip kurnaz ve de sosyal kuşlar. Şahinci ilk kargayı nazikçe alıyor ve incecik bir bilinç demeti kullanarak uçma hissinden duyduğu hazzı bastırarak geceye kanatlandırıyor. Kısa sürede yaptığı işe yatkınlığını tekrar teyit ediyor ve kontrolünü yakınlara tünemiş yarım düzine kargaya uzatıyor. Şahinci'nin aşırdığı karga sürüsü Ponta Corbessa'nın üzerinde tur atarak hem diğer kargaların hem de bir pelerine bürünmüş belirli bir kadının izini sürüyor. Kadın hala karteinde bir yerde olmalı ve derin bir büyünün altına gizlenmediği sürece Şahinci onu hangi mesafeden görse tanır. Yedi karga 30 oluyor. Şahinci onları bir dans üstadının kesinliğiyle yönlendirerek bilincinin gitgide artan bir miktarını tüylü buluta yayıyor. Artık dünyayı farklı göz çitlerinden değil de heyecan verici bir geştalt olarak görüyor. Karanlık sokaklar, çatılar, yollarda ilerleyen faytonlar ve telaşlı insanlar fıldır fıldır dönen bir bileşim olup çıkıyor. 30 karga 60'a çıkıyor, 60 da 90'a. Düzenli sarmallar halinde kuzeye ve batıya dağılarak hiç bıkmadan arayışlarını sürdürüyorlar. Kadını Ponta Corbessa'nın batı kıyısında bulmaları uzun sürmüyor. Bir randevuya doğru yalnız başına yürümekte. Şahinci onu şüpheye yer bırakmayacak şekilde tanıyor. Kan kanı çekiyor. Kara gökyüzündeki bir karaltıdan ibaret olan karga sürüsü yerden 100 metre yukarıda bir araya üşüşüyor ve sessizce turluyor. Şahinci saniyeler içinde 150 karga topluyor. Bu şimdiye dek aynı anda kontrol ettiği en kalabalık canlı hayvan grubu. Zihni gücün heyecanıyla alev alev yanıyor. Artık sabır muazzam yeteneklerini konuşturamadan, diğer büyücüler neler olduğunu farkına varmadan önce süratle ve katiyetle hareket etmek zorunda. Kargalardan biri kanatlarını katlayarak geceden aşağı düşüyor. Diğerleri bir kalp atışının ardından onu takip ediyor. Sabır bir ambarın önündeki kaldırımda, tam o anda ileri geri sallanan turuncu renkli bir simyasal fenerin altında yürüyor. İlk karga kadının kukuletasına arkadan sürtünüp gaklayarak yanından hızla geçip gidiyor. Sabır kuşun nereden geldiğini görmek için hemen arkasına dönüyor. Sonraki bir düzine kuş dosdoğru yüzüne çarpıyor. Gözler, burun, yanaklar, dudaklar Merhametli davranacak vakit yok. Büyüyle çılgına dönmüş vaziyetteki kargalar buldukları her yumuşak, her savunmasız şeyi gagalayıp pençeliyor. Sabır kör olup sırt üstü yere düşmeden önce çığlık atacak zamanı bile zor buluyor. Diğer kargalarda ete kemiğe bürünmüş simsiyah bir bulut gibi gökten aşağı dökülürken çaresizce çırpınıyor. Yaşlı kadın büyücülüğünü hatırlıyor ve yarım yamalak da olsa bir efsun yapmayı başarıyor. Bir düzine kuş oracıkta kül oluyor ama onların yerini bir düzinesi daha alarak boynuna, alnına, bileklerine ve parmaklarına saldırıyor. Şahinci annesini kaldırıma bastırıyor, kıpır kıpır kuş sürüsü iradesinin katıksız bir uzantısı altındakini ezen simsiyah bir el olup çıkıyor. Adam çılgınca sırıtarak sabıra bir düşünce yolluyor, mührünü onun darmadağın haldeki zihinsel engellerine çarpıyor. Bu zayıflık mı anne? Kabiliyetlerimi hiç anlamadın. Gerçek şu ki beni asla zayıf kılmadılar. Gerçek şu ki beni kanatlandırdılar. Leş yiyici kuşların gagaları ve pençeleri insan zekasıyla yönlendiriliyor. Saniyeler içinde sabırın bileklerini yarıyor, ellerini eziyor, boynundaki deriyi soyuyor, gözlerini oyup dilini koparıyorlar. Yaşlı kadın çaresiz kaldıktan çok sonra can veriyor. Şahinci kanatlı peyk bulutunu dağıtıyor ve pencerenin çerçevesine dayanarak soluklanıyor. Kendini öylesine yordu ki, yemeğe ihtiyacı var. İşe yarar bir şeyler bulabilmek için evin altını üstüne getirmeli. Ona kıyafet, para ve çizme lazım. Karnını doyurur doyurmaz da oradan uzaklaşıp düşmanlarının yuvasıyla arasına mesafe koymalı ki kendini toparlayabilsin. Sükunet dönemi ha anne? Sözcükleri kendi kendine mırıldanırken boğazında titreşen düş çeliğin ürkütücü hissinin tadına varıyor. Bana kalırsa dostlarının keyfini çıkaracakları son şey bir sükunet dönemi. Rahatsızca toparlayarak ve kendi kendine gülerek dikkatle merdivenlerden iniyor. Önce karnını doyuracak, ardından giyinecek, sonra da önündeki iş için güç toplayacak. Önündeki uzun, kanlı iş için... Son söz. Anthony Sher'in otobiyografisi The Year of the King'i yani Hırsızlar Cumhuriyeti'ne ilham vermekten ziyade Moncrain Tiyatrosu'nun oyuncularını daha önce aklımdan geçmeyen açılardan betimlemem için iştahımı kabartan o kitabı tavsiye etmesi sebebiyle Simon Spent'a minnettarım. Kızıl gökler altında, kızıl denizlerde denizcilik meraklılarına yaptığım gibi bu kitapta da tiyatro meraklılarına amacımın kendi dünyamızdaki kumpanyaların veya gösterilerin belirli bir geleneğine en doğru şekilde yer vermek değil, o geleneklerin seçilmiş unsurlarını keyif verici bulduğum bir düzene oturtmak olduğunu hatırlatmak isterim. Zorlu bir dönemde gösterdikleri çilekeş sabırları ve destekleri için Simon Spenton ile Anne Goel'e bir kez daha teşekkür ederim. Bozuk bir şey bulan ve onun bir araya getirilmesine yardım eden harikulade Sara'ya, kendimden şüphe ettiğim bir zamanda beni çalışmaya sevk eden Lou Anders, Jonathan Strahan ve Gareth Michael Skarka'ya, ve son olarak uzun yazışmalarıyla ömrümün en biçare, en karanlık noktasında beni umuda doğru sürülmeye teşvik eden o kişiye hepinize çok teşekkürler. Böylece Amber Lane'in belasıyla devam edecek olan Gentleman Peach serisinin 3. kitabı da bitmiş oluyor. Scott Lynch, New Richmond, Wisconsin 2008, Brookfield, Massachusetts 2013. Kitabın sonu. 12 Haziran 2021. Sayfa 685.